Ayrım 30, sayfa 281, Karanlık Nehir, Leslie Wolfe. Bölüm 53, Silence. 31 yıl önce. Taşınıyorlardı. Bill'in annesi eskisinin en az 3 katı büyüklüğünde başka bir ev inşa etmeye ve çocukluğunun geçtiği evi terk etmeye karar vermişti. Ana yola yakın hafif meyilli bir arazide, yazın evi gölgeleyecek olgun ağaçların olduğu büyük bir arazi seçmişti. Her zaman olduğu gibi eğer annesi seçmişse tartışılamazdı, karar verilmişti. O yılın Haziran ayında temeli atmışlardı. Anne ve babası her gün yeni evlerinin inşaatın gidişatını denetlemek, çalışanlara talimatlar vermek ve insanları çıldırtmak için daha fazla zaman ayırıyorlardı. Annesi kontrol manyağı kavramının mucidi sayılırdı ve ailenin zenginliği tam bir paradokstu. Çünkü işletme fakültesinde Bill'in de öğrendiği gibi bu tür kontrolcü, ruhsal durumu değişken ve beceriksiz liderler tarafından yönetilen şirketler batmaya mahkumdu. Sadece onlarınki istisnaydı. Bu da Bill'in okulda öğrendiği ya da öğreneceği her şeyin geçerliliğini sorgulamasına neden oluyordu. Hala birkaç dersi kalmıştı ve o sonbaharda programın hemen hemen bir yıl önünde işletme alanında lisans derecesiyle mezun olacaktı. Her ne kadar ebeveynleri oğullarının sosyalleşme ve yeni insanlarla tanışma fırsatlarını memnuniyetle karşılayacak olsalar ve Stanford'daki zengin genç kadınlar siyah bir üstü açılır, Porsche süren, yakışıklı genç adamla takılmayı çok isteseler de o öğrenci olduğu süre boyunca evde yaşamaya devam etmişti. Ve tüm o yola rağmen her gece eve dönmeyi tercih etmişti. Kimse nedenini bilmiyordu ve Bill de paylaşmıyordu. Taşınma günü yaklaştıkça Carol en büyük odayı kimin alacağı, kendi televizyonları olup olmayacağı veya eşyalarının nasıl taşınacağı konusundaki sürekli çekişmelerinden kurtulmak için çocukları kampa göndermeye karar verdi. Geride sadece Bill ve Blanche kaldı. İkisi de taşınma sırasında ebeveynlerine yardım etmeye istekliydi. Carol nelerin taşınıp nelerin kalacağını seçtikten sonra nakliyecileri denetlemek onlara düştü. Eşyaların büyük kısmı geride kalacaktı. Hatta mutfak duvarlarında asılı duran dövülmüş bakır horoz bile. Oysa o Bill'in büyük büyük anne ve büyük büyük babasından bir hatıraydı ve imajı şirketin stilize logosuna gitmişti. Mobilyalar, televizyon seti, kıyafetlerin çoğu her şey geride kalacaktı ve Carol ne kadar masraflı olacağını umursamıyordu. Sorulduğunda hepsi farklı bir çağa ait diye yanıtlamıştı ve bu konuda kararlıydı. Yeni evinde her şey yeni olacaktı. O gece ebeveynleri yeni evde kalacak özel mobilyaların teslimatını ve kurulumunu denetleyecekti. Bill ekonomi projesi için bazı ev ödevlerini hazırlamak için eski evde kaldı. Blanche da yalnız kaldığı için mutluydu. Orman manzaralı büyük pencerenin yanındaki kanepede yalnız başına televizyon izlemeyi ve kitap okumayı çok severdi. Ödevini bitirdiğinde Bill oturma odasına gitti ve Blanche'ı kitap okurken ve müzik dinlerken buldu. Bir film ve mikrodalgada patlamış mısır önerdi, kız sevinçle ciyakladı ama önce ona duş alması için zaman vermesini istedi. Aceleyle banyoya girdi ve kısa süre sonra adam suyun aktığını ve Blanche'ın ahenkli sesinin ikisinin de sevdiği bir pop şarkısını mırıldandığını duydu. Sonra her şey karardı. Elektrikler kesildiğinde Blanche çığlık attı. Bill kanepeden atladı ve banyoya koştu. Kapıyı çaldı ama Blanche çığlık atmaya devam etti. Hıçkırıkları iniltilerine karışıyordu. Bir an tereddüt ederek kapıyı açtı ve zifiri karanlıkta Blanche'ın çığlıklarının onu kendisine yönlendirmesine izin verdi. Küvette duruyor ve sıcak suyun altında titriyordu. Musluğu kapattı ve kolunu uzattı. Yanlışlıkla onun göğsüne yaslandı. İki eliyle onu kavradı. ''Sorun değil Blanche, sadece bir elektrik kesintisi, başka bir şey değil.'' ''Çok korkuyorum.'' diye mırıldandı. ''Göremiyorum, yapamam.'' ''Sakin ol, sorun yok.'' dedi. Raftan bir havlu alıp ona verirken. ''Ha, hayır.'' diye titredi. ''Kolunu bırakma, sen de kal.'' ''Ben buradayım, hiçbir yere gitmiyorum.'' Ayağa kalktı, kontrolsüz bir şekilde ağlıyordu. Düşmekten korkuyorum. Bu Blanche'dı, hassas ve kırılgandı ve canlı hayal gücü onun baş düşmanıydı. Elini tutmasına izin vererek havluyu omuzlarına koymayı başardı ama Blanche yine de hareket etmedi. Titriyordu, o kadar soğuk olmasa da dişleri takırdıyordu. ''Hadi küvetin üzerinden geç, düşmene izin vermeyeceğim.'' Olmaz diye mırıldandı. Korkuyorum. Sen bir el feneri bulana kadar küvette oturacağım. Tavuk diye şaka yaptı. Gıt gıt gıdak. Ben korkak bir tavuğum diye devam ettirdi. Sonra yüksek sesle güldü. Blanche de onun kahkahalarına katıldı. Gözyaşları hala sesini renklendiriyordu. Haydi ama bu kadar da tavuk olma. Elini kolundan çekerek omzuna bir tokat attı. Ben tavuk değilim, sadece karanlıktan korkuyorum ama bunu kimseye söyleme. Maddie bana güler ve Kendall da fırsat buldukça ışıkları kapatmaya başlar. Dişleri takırdıyordu, donuyorum, sence ısıtıcı hala çalışıyor mu? O üşütecekti, ıslaktı, uzun saçlarından sular damlıyordu ve elektrik kesintisi daha sürebilirdi. Hiçbir uyarıda bulunmadan onu kollarına aldı ve banyodan çıkardı. Çığlık attı ve kollarını boynuna doladı. Nereye gideceğinden emin olamayarak koridorda banyonun önünde durdu. Hala onu kollarında tutuyordu. Gümüş rengindeki ay ışığı oturma odasında mavi irislerinin parıltısını ve gözlerindeki sıcaklığın vücudunda bir ateş yaktığını belli edecek kadar parlaktı. Düşünmeye, mantıklı kalmaya çalışarak nefes aldı. Ama göğsüne değen ıslak göğüslerinin şekli geride bıraktığı her türlü nedeni engelledi. Titreyen vücudunu tutarak uzun bir an gözlerini kapadı ve Blanche'ın ince parmakları dudaklarına dokunduğunda irkildi. Hayır diye fısıldadı, yapma. Blanche'ı odasına bırakmaya ve serin dağ esintisi altında dışarıda bir tur atmaya karar vererek onu yatak odasına taşıdı ve adımlarını ay ışığına göre yönlendirerek kardeşini nazikçe örtülerin üzerine bıraktı. Islak vücudunu ipek çarşafların üzerine bırakırken avlusu açıldı ve kusursuz vücudunu ortaya çıkardı. Blanche boynundan tutup Bill'i kendine doğru çekti. ''Benimle kal.'' diye yalvardı. ''Elektrikler gelene kadar lütfen.'' Yanağını okşadı, sonra baş parmağını alt dudağında gezdirdi ve Bill geri çekildi. Uzaklaştığını sandı ama onun içine çekiliyordu. Islak vücudunu onunkine karşı hissetmeyi, saçından damlayan şampuanı koklamayı, onu ısıtabileceğini ve kollarında güvende tutabileceğini bilerek onu içine çekti. Onu almadan önce onu hep böyle sevdiğini fark etti. Bir kız kardeş gibi değil, hep beklediği bir sevgili gibi. Her gece okuldan sonra eve arabayla gelmesinin ve geri dönmek için her sabah 6'da kalkmasının nedeni oydu. Onu görmek, sadece yemek masasında bile olsa var olma sebebiydi. Ve yine de o onun kız kardeşiydi. Yapmak üzere olduğu şeyin düşüncesi başını döndürdü ve midesi bulandı ama duramadı. Ona uzandı, baş parmağının ucuyla dudaklarına dokundu, öpücüğünün hoş karşılanıp karşılanmayacağını merak etti. Blanche onun dokunuşu altında titredi, vücudu vücuduna yaklaşıyor, birbirlerinin içine katlanıyorlardı. Sanki tüm varlığı Blanche'a ve onunla bir olmasına bağlıydı. Ve yaptılar. O gece zihninde alev alev yanan yıllarca hatırlayacağı bir anı yaktı. Kollarında uyumuştu, nazikçe nefes alıp veriyordu, göğsü zar zor hareket ediyordu. O ise uyumaya cesaret edemiyordu. Çünkü tek bir anı bile kaçırmak istemiyordu. Uzanıp ona dokunduğunda o da tıpkı onun yaptığı gibi kırılmaz ve ölümcül bir bağımlılık gibi arzulayarak karşılık verdi. Utangaçtı ve daha önce hiç dokunulmamıştı ama içgüdüleri onu acımasızca ona çekiyordu. Yumuşak vücudu dalgalanıyor ve onunkinin etrafında şekilleniyordu. Mükemmel bir uyum içindelerdi. Elektrik ebeveynleri dönmeden dakikalar önce geri geldi. Kendi yatak odasına zar zor girebildi ve o gece onu tekrar görmek, gözlerini aramak ve herhangi bir pişmanlık ya da aşırı bir sevinç hissettiyse onları okumak için duyduğu özlem olmasaydı, akşam yemeğini seve seve atlayabilirdi. Ama bu Blanche'ın normal haliydi. Zaman zaman ona her şeyi hayal edip etmediğini merak ettiriyordu. Ta ki ona belli bir şekilde gülümseme fırsatını yakalayana kadar. Artık ömrü boyunca ona bağlanmıştı. O tekti, onun için tekti ve Blanche da ona bir o kadar aşık olmuştu. Bir süre yakalanmamaya özen göstererek gizlice birbirlerinin yatak odalarına girdiler. Asla geleceği düşünmediler ve konuşmadılar. Günlerini yeni evde geçirmekten yorgun düşen ebeveynleri onları neredeyse hiç fark etmemişti. Geçirdiği en güzel yazdı. Birlikte günübirlik geziler yaptılar. Big Sur, Miramar Plajı, Half Moon Koyu, Inverness, Drake's Koyu, ıssız kumsallarda yürüyor, Pasifik'in kızgın dalgalarının kayalık kıyıya çarpışını izliyorlardı. Herkesten saklandılar çünkü kimse anlamayacaktı. Bir gün her şey sona erdi. Carol eve geç geldiğinde Billy kanepede uyurken ve Blanche'ı solgun hasta banyoda kusup ağlarken buldu. Carol kendini kızıyla birlikte yatak odasına kilitledi ve saatlerce ortaya çıkmadı. Dışarı çıktığında kararlarını kimsenin hafife almaya cesaret edemediği bir tonda iletti. Blanche doğu yakasındaki yatılı okula gidecek dedi. Carol'ın sözleri onu bir bıçak gibi kesti, içini boşalttı, nefes nefese bıraktı. Blanche'ın gözlerini aradı ama ona bakmaktan kaçınıyordu. Liseyi orada bitirecek, sonra da bir Ivy League kolejine devam edecek. Yarın sabah gidiyor. Sonra dikkatini ona çevirdi. Sana bir eş bulmanın zamanı geldi sevgili oğlum. Sana mutluluk ve bu aileye zenginlik getirebilecek birini. Bunun için bana güven diye de ekledi omuzunu sıvazlayarak. Annesinin dokunuşu tenini yaktı ve bir an için annesinin kolunu kırıp boynunu büktüğünü hayal etti. Ama Blanche artık onunla birlikte değildi, uzağa bakıyordu. Bakışlarından kaçıyor, kendini uzaklaştırıyordu. O gece yatak odasının kapısını kapatıp gözlerini yakan ve her nefesini tıkayan yaşlara yenik düştükten saatler sonra onu son bir kez görmeye geldi. Kucaklaşmalarında ateş ve acı vardı. Sonra gözyaşları birbirine karışırken birbirlerine sözler verdiler. Birbirlerine yazacaklardı. Sahte isimlerle posta kutuları kiralayıp gizlice mektuplaşacaklardı. Carol, Billy evlenmeye zorlasa bile birbirlerine sadık kalacaklardı. Kendi parasını kazanmaya başlar başlamaz onu bulmaya gelecekti. Bu sözleri asla tutmamıştı, ilk ihaneti buydu. Hayatından öylece kaybolmuş, posta kutusuna bir şey göndermemiş ve kalbini paramparça etmişti. Ertesi yaz geri dönmedi ve bir sonraki yazda herkese Avrupa'ya gideceğini söyledi. O gitmişti. Aynı yıl yüksek lisans derecesini aldı ve babası ona mezuniyet hediyesi olarak ne istediğini sormuştu. Başka bir şey beklemiş olmalıydı. Çünkü Bill eski evi tutmasına izin vermesini istediğinde adamın çenesi düştü. O ve Carol hızlıca bakıştılar, sonra annesi omuz silkti. Yeni evlendiği karısı Evangeline ile bir süredir orada yaşıyordu ve kendisini her gün altından bir kafese kapatılmış bir kuş gibi hissediyordu. Sonsuz saatler birbiri ardına yavaşça geçerken bir yalanı yaşıyor ve gelecekteki çocuğunu, onu rahminde taşıyan yabancıyı ve geleceğini umursuyormuş gibi yapıyordu. Evangeline'in hamileliği onu rahatlattı ve yatağından uzak durması için ona bir bahane sundu. Düşük yaptığında uzatılmış erteleme için gizlice minnettar oldu ve yan odada uyumaya devam etti. Blanche aniden döndüğünde gideli 5 yıl olmuştu. Haberleri Kendall'dan duymuş ve onu görmek için deliler gibi yeni eve gitmişti. Büyük oturma odasına koştuğunda oradaydı. Artık yetişkin bir kadın olmuştu ve şaşırtıcı derecede güzeldi. Uzun sarı saçları dalgalı ve pürüzsüzdü. Ona baktığında mavi gözleri hala sıcak ve sevgi doluydu. Eski ateşin bir parıltısı içlerinde hala için için yanıyordu. Ona verdiği isimle seslendi. Sadece onun duyması için fısıldamıştı. Mira, benim güzel Miram, ve gülümsemişti. Sonra elinden tuttuğu veleti gördü ve kalbi kurudu. İkinci ihaneti. Bu Dylan, dedi Carol ve onu hemen tanıştırdı. O 3 yaşında. Durdu ve Blanche'a şefkatle gülümsedi. Kız kardeşin Avrupa'da bir Fransızla bir macera yaşamış ve Dylan olmuş, diye bitirdi gülerek. Veled'in saçını karıştırdı, sonra ekledi. Ne tatlı çocuk değil mi? O gece arabasını öfkeyle sürdü. Göğsünden yanan cehennemi söndürmek için nereye gideceğinden emin değildi. Ona nasıl böyle ihanet edebilirdi? O onun mirasıydı. Sevdiği ve seveceği tek kadındı. Fransız adam da nereden çıkmıştı? O miraydı, aldatan bir sürtük değildi. Yine de onun kollarında bir gece daha geçirmek için her şeyi yapardı. Nereye gideceğini bilmediğinden arabayı durduramıyordu. Amaçsızlığı onu kırmızı ışıklar bölgesinde sarı saçları ve ince vücudu hatırlatan genç bir kız gördüğü Reading'e götürdü. Ona bir zamanlar tanıdığı Mira'yı hatırlatan kızı, en iyi anısını canlandırabileceği ve Blanche ile ilk gecesini yeniden yaşayabileceği bir yer arayarak onu da yanına aldı. O gece Evangeline'in yeni eve taşınması gerektiğine karar verdi. Kendisi de öyle yapacaktı. Eski ev ona ve Mira'ya aitti sonsuza dek. Bölüm 54. Aile Fotoğrafı. Ben dedektif Keyshar, Franklin County Şerif Ofisi bulunduğum yere acil bir ambulansa ihtiyacım var. 31 yaşında erkek, boyunundan kurşun yaralanması acil. Bana nerede ihtiyacın var, diye sordu Elliot. Eliyle Bill'in kolunu sıkıca kavramıştı. Caldwell yerde diz çökmüş halde Dylan'a uzanmaya çalışıyordu ama Elliot onu uzak tutuyordu. Kay Blanche ve ağlayarak Dylan'ın yanına koşan Carol'ı itmişti. Çünkü yas tutma zamanı henüz gelmemişti. Mermi boynunu sıyırmış, boyun arteri ve şah damarını ıskalamış, ancak yine de kan kaybının risk oluşturmasına neden olacak kadar küçük kan damarlarını parçalamıştı. Kay Dylan'ın boynuna baskı uygularken aynı anda onunla da mücadele ediyordu. Jacob'ın vücudunu mutfakta yerde yatarken nasıl bulduğuna dair düşünceler zihnine akın etti. Titreyen parmaklarının arasından süzülen kadın hatırası tüm vücudunu titretti. Dylan onu o ana tekrar geri döndürdü. Yarasına ulaşmaya çalışırken ellerini pençe gibi savuruyordu ve vücudundan daha fazla kanı dışarı pompalayan hızlanan kalp atışıyla işleri daha da kötüleştiriyordu. Burada, diye yanıtladı kısaca Elliot'ın yönüne bakarak. Onu tutmama yardım et. Elliot bile döndü. Oğluna yardım etmek için şimdi kolunu bırakacağım. Yanlış bir hareket, yanlış bir kelime hayatına mal olur, anladın mı? Bill başını salladı. Gözleri Dylan'ın acı çeken yüzüne ve yarasına baskı uygularken Kay'in parmaklarının arasından sızan kana dikilmişti. Kay Elliot'a bacaklarını nazikçe tut, diye talimat verdi. Bu kanamayı yavaşlatmalıyız. Elliot çömeldi ve Dylan'ın bacaklarına biraz baskı uyguladı ama parıldayan parke kaygandı ve Dylan'ın bir yandan da bacaklarını savurması neredeyse dengesini bozacaktı. Bir dizini indirdi ve genç adamın ayak bileklerinden tuttu. Kanayan yarasına hala baskı uygulayan Kay Dylan'a elinden geldiği kadar güven verici bir şekilde baktı. ''Kalp atışı hızını düşürmen gerekiyor,'' dedi ona kararlı bir sesle. ''3 saniye nefes alman, 4 saniye tutman ve 5 saniye nefes vermen gerekiyor. Bunu benim için yapabilir misin?'' Dylan zorlukla mırıldandı. Gözlerinden ne kadar korktuğu belli olabiliyordu. ''Ben deneyeceğim.'' Kay onunla nefes aldı. Vagus siniri uyarımı onun kalp atış hızını düşürmede ani bir etki gösterdi. ''İyi,'' diye fısıldadı bile yandan bir bakış atarak. Bill Blanche'ın önünde dizlerinin üzerine çökmüş, hıçkıra hıçkıra ağlıyor, omuzları inip kalkıyordu. ''Mira, oğlum, oğlumuz, neden bana söylemedin?'' Blanche gözünden akan yaşı sildi. Onu gördüğün anda ondan nefret ettin, hiç sormadın bile. Ve sonra annem. Solgun ve ağırbaşlı ama yine de şokta olan, titreyen eliyle açık ağzını kapatan Carol'a kısaca baktı. Şokta olmasının sebebi değerli mülkünün son varisini kaybetme riski miydi? Yoksa uzun süredir sakladıkları, affedilmez sırrın şimdi ortaya çıkmasıyla artık kontrol edemediği bir tehdide dönüşmesi miydi? Ama Carol kendini toparladı ve oğluna soğuk gözlerle baktı. Doğru olan buydu oğlum, yapabileceğimiz tek şey buydu. Bill'in gözleri nefret dolu yakıcı bir hal aldı. Lanet olsun sana anne, hayatımızı mahvettin. Acil servis ekipleri içeri girdi ve 6 gergin dakika boyunca Dylan'ı stabilize edip onu sedyeye yüklerken kimse konuşmadı. Korudukları sır o kadar tehlikeliydi ki en yoğun duyguları bile susturdu. Sessizlik içinde bıraktı. ''Onu nereye götürüyorsunuz?'' Acil servis görevlileri Dylan'ı ambulansa bindirirlerken Blanche sordu. ''Franklin Tıp Merkezi hanımefendi.'' Elini sıktı ve birkaç dakika içinde orada olacağına dair söz verdi. Sonra büyük oturma odasında yeniden toplandılar. Şöminenin üstündeki fotoğraf hala Kay'in midesini kemiriyordu. 30. ayrımın sonu. Sayfa 290.